Ayrım 20, Ölüm Gemisi, Traven, sayfa 204, 41. bölüm. Stanislav'dan başkasıyla konuşmazdım pek. Asık suratlı, nobran heriflerdi hepsi. Uyku gözlerinden akardı. Hemen her limanda sarhoş olurlar, sonra sızarlardı bir köşeye. Aslında bizimle onlar laf etmek istemezlerdi. Kömürcülerle konuşmayı küçüklük sayarlardı. Dümende vardiya bekleyen ya da bir güverte işçisi kadar bir de değerimiz yoktu. Onlar kömürcülere göre efendi sayılırlardı. Kömürcü külle, pislikle uğraşan adamdı. Yanaşma ona, sen de kirlenirsin. Toplum katları ayrılığını çok titizlikle gözetir işçiler. Fabrikalarda da böyle değil midir? Vidayı yerine takanla vidaları taşıyan arasında dünya kadar ayrılık gözetilir. Vidayı taşıyanla ortalığı temizleyenin arasındaki ayrılığı hiç sormayın artık. Her işçi bir basamak aşağısındakine yukarıdan bakar, konuşmaya yanaşmaz onunla. Ölmekle de değişmez bu durum. Hatta daha belirli olarak çıkar ortaya. Gömülmek zorundadır herkes ama şu duvarın dibine sessiz sedasız gömülen adam da kim oluyor? Sözü edilmez onun. Tabutu çam tahtasından mı? Ha bak, o daha iyi. Ölüm dansı başlayınca geceleri özlemle diş budak tabutlara bakar o da. Tabutları çelikten, köşe bentleri de altından olanlara başını kaldırıp bakamaz bile, bilir haddine. Bir anlaşmazlığa yol açmamak için tabutlar değişik yapılır zaten. Çelik tabuta kimi, kimi de bayağı tahtadan tabuta konur. Bu toplum ayrılığına yalnız böcekler boş verir. Vız gelir onlara tabutların cinsi, karınlarını doyurmak için. Tahta tabuta da, çelik tabuta da aynı kolaylıkla girerler. Lostromo ile Churchill'a petty officer'lar, yani küçük zabit denirdi. Bizden daha kıdemli değillerdi. Onlar da bizim kadar pisti. Biz kömürcülerin gördüğü işler onlarınkinden daha önemliydi. Ama bu baylara da biz iş görürdük. Mutfaktan yemeği alır önlerine kor, pis tabaklarını biz kaldırırdık önlerinden. Toplum katlarının ayrılığı gözetilsin için. Onlara bizden ayrı yemek çıkardı. Daha iyi yemek tabii. Sonra onlar büyük koğuşlarda da yatmazlardı. İkişer kişilik yerlerde rahat rahat sere serpe yatarlardı. Marangoz da bu petty officer'lardan sayılırdı. Oysa bizim Stanislav Yorikye'nin dümencisini de öteki küçük zabitleri de 10 kere cebinden çıkarırdı. Burunları Kaf Dağı'ndaydı pezevenklerin. Önlerinden geçmek için izin dilememizi isteyeceklerdi neredeyse. Gene de hepsi ölüydü, onlar da. Onların da sonu balıklara yem olmaktı. Küçümsemeyip saygı gösterdiğimiz sürece onlar da kendilerini bizimle aynı çöplükte görürlerdi. Toy güverte işçilerine göre biz deniz kurdu sayılırdık. Hem zamanla aynı yolun yolcusu olduğumuzdan mıdır nedir, görünmeyen bağlarla bağlanmıştık birbirimize. Hepimizin sonu balıklara yem olmaktı. İstediğin kadar günün birinde ben kaçıp kurtulurum desen de. Denizciler sevmezler ölümden söz etmeyi. Hele batmak sözünü hiç almazlar ağızlarına. Uğursuzluk sayarlar. Şom ağızlılık etmek istemezler. Ama bu konuşmadan beklemek yok mu? Bu bir limandan ötekine varıncaya değin beynimizin içine yerleşmiş olan korku. Her geçen günün bizi biraz daha sonumuza yaklaştırdığını düşünmek. Buydu bizi birbirimize bağlayan. Karaya hiç yalnız çıkmazdık. Hep ikişer ikişer gezerdik ya da üçer üçer. Deniz haydutlarının kılığı bizimkilerden daha iyiydi elbet. Öteki gemilerin adamları bakmazlardı yüzümüze. Söz atar konuşmak isterdik onlarla, duymazlıktan gelirlerdi. İçkilerini içer içmez hemen çıkarlardı bulunduğumuz yerden. Onlar namuslu işçi sınıfıydı, 4. sınıf. Biz 5. sınıfa giriyorduk. 4. sınıf gebermeden bize sıra gelmeyecekti. Belki de 6. sınıftaydık da birkaç yüzyıl beklemek zorundaydık daha, kim bilir. Onlar bize umutsuzlar diye at takmışlardı. Yalan da değil, her şey vız geliyordu bize. Bir denizci meyhanesine girsek meyhanecinin ödü kopardı, gözümüzün içine bakardı, içkimizi içip hemen çıkalım diye. İyi müşteriydik, bütün paramızı içkiye verirdik. Ceplerimiz olmadığı için parayı kasketimizin derisinde ya da elimizde, kimimiz de ağzında saklardı. bedavadan içmezdik, son meteliğine dek öderdik borcumuzu. Ama gene meyhaneci bizi göz hapsine alırdı. Müşterilerden birine çokça bakacak olsak hemen bakılanın yanına gider, yalvarır yakarır, adamcağızı hır çıkmadan gönderirdi meyhaneden. Yüzümüzde herkesi ürküten bir şey olmalıydı. Gördüğümüz ağır iş, umutsuzluğumuz, her gün beklediğimiz ölüm mü yerleşmişti yüzümüze ne? Gözlerimizde ne vardı ki kadınlar bakınca bize bağırıp kaçıyor? Erkekler bile yaklaşmazdı yanımıza, yollarını değiştirirlerdi. Çocuklarda iş büsbütün değişiyordu. Kimi bağıra bağıra kaçıyor, kiminin gözleri fal taşı gibi açılmış, öyle soluk almadan baka kalıyorlardı. Kimi seslerini çıkarmadan takılıyor arkamıza, bir boy geliyordu bizimle. Belki düşlerinde bizlere benzeyen acayip şeyler görmüştüler. Kimi çocuklar da çok şaşırtıyordu bizi. Gülerek geliyorlar, ellerini uzatıp merhaba denizci diyorlardı. Ama bu elini verenlerin arasında yüzümüze bakanların gözleri büyüyor, birden ağızları açılıyor, şaşkın kalıveriyorlar. Sonra şeytan dürtmüşçesine bir daha arkalarına bakmadan ok gibi fırlayıp kaçıyorlardı. Ölüme çok mu yaklaşmıştık? Ancak temiz bir çocuk ruhu görebilirdi bunu. Onlar daha doğmadan analarının karnındayken mi görmüştüler bizim gibileri? Hayata yeni atılan bu çocuklarla aramızda bir benzerlik mi vardı? Biz gidiyorduk artık, yaklaşmıştık ölüme. Onlar çağlarının ilk basamağındaydılar. Bilinmeyen başka bir dünyanın gölgelerini belki silmemişlerdi daha. Taşıyordular içlerinde, kim bilir. Bu bitişle başlangıcın yadırgatıcı bir yakınlığı olabilirdi. Paramızı içkiye verirdik. Sabun alıp yıkanmak geçmezdi aklımızdan. Geçmiyordu artık. Kumla, külle yetiniyorduk. Ama bir tek atmak, biraz türkü çağırmak. Bunun özlemini bilemezsiniz. Sesimiz de sese benzemiyordu ya, uğulduyorduk türkü yerine. Gene de kimse sus demeye cesaret edemiyor, polis bile göz yumuyordu bu halimize. Bir hovardalık edip sabun aldığımız da olurdu. Bir gün sürerdi bu saltanat. Yıkanırdık, biterdi sabun. Sabunu da ağzında taşıyamazsın ki cebin olmadığına göre. Aynamız olmadığı için yüzümüzün ne halde olduğunu bilmiyorduk. Karşımızdakinin yüzüne de bakmıyorduk. Kumla, külle yıkanmaktan yara bere içindeydi yüzümüz her dakika. Ama karaya çıkıp da bir dükkan camında yüzümüzü görünce biz de korkardık. Paramız varsa gidip tıraş olurduk. Yorikya'da ayna olsaydı nice olurdu durumumuz. İnsan hep karşısındakinin yüzünü korkunç sanır. Kendi yüzünün de o duruma geldiğine inanamaz ki. Oysa çıplak kollarımızda yanık izleri, pantolon yırtık, ceket delik deşik. Kadınlar nasıl ürkerek kaçmasın yanımızdan? İngiliz, Fransız, Alman, Danimarka ya da Hollanda limanlarına demirlemezdik. Yoktu oralarda işimiz. Hep Afrika kıyılarında ya da Suriye'deydik. Portekiz'e, İspanya'ya çok az uğrardık. Uğradığımızda da Şamandıra'ya yatardık, dışarıda yüklerdik malı. Kaptanın bir bildiği vardı elbet. Yoksa ne demeye Şamandıra'da kalsın? Herkes bir yol seçmiştir kendine. Ölüm gemisi diye bir şey olamaz derler. Nereden bilecekler? Savaş öncesinde varmış bu masallar. Bizim rotamız ayrıydı. Büyük limanlarda, rıhtımlarda görünmezdik elbet. Ama her limanın bir girintili çıkıntılı yeri vardır. Bu girintili çıkıntılı yerlerde de bir Şamandıra bulunur hep. Çin suları, Hint, İran, Malezya, Madagaskar, Afrika'nın batı ve doğu kıyıları, Güney Amerika sahilleri nemize yetmezdi. Ölüm gemilerini aramaya çıksalar bulamazlar. Karadan çok deniz vardır. Denizin olduğu yerde yakayı kurtaracak bir sokak bulunur. Ama karadaki sokaklarda istediği gibi sürtemez serseriler. Hele Yorikya'yı kimse enseleyemezdi. Kaptan baba 400 dirhem dineme gerek. Krallarla oturup konuşsa herifi kendilerinden sanırlardı. Onun kağıtları fiyakalıydı. Eksiği gediği yoktu. Gemi jurnali de öyle dakikası dakikasına tutulmuştu. Bir seferinde İspanya karasularındayken arkamıza bir kruvazör takıldı. Kutu eti arıyorlardı, hem de kemikli tarafından. Durmamız için işaret verdi ama bizim kaptan aldırmadı. Derken bir kuru sıkı attılar, bunu duymazlıktan gelemezdik, stop ettik. Çıkamamıştık kara sularından. Çıkmış olsaydık bir de boru değil, kravazör bu. Gene gelip yapardı aramasını. Kaptanın işi yoksa Deniz Ticaret Mahkemesi'nde ispat etsin kara sularının içinde değildim diye. Bayrak asmıyorlar ki denize. Bizim kara suları burada biter diye. Zaten baştakilerin yasalara kulak astıkları yok pek. Küçükler yasaların dışına çıkamazlar. Yutarlar apı çünkü. Ne diyordum? Sahi stop etmiştik. Durmasaydık herifler havaya uçururdu bizi. Kağıtlarınızı görelim. Teşekkür ederiz, tamam. Şöyle bir göz atmak istiyoruz. Uzun sürmez, birkaç dakika. Tabii tabii, buyurun gezin. Yalnız röterim var, lütfen uzun sürmesin. Yoksa şikayet ederim. Dedim ya, 400 dirhem bizim kaptan. Gülerek de söylüyor bunları. Herifte hiç utanma yok. Kutu etini duymuştu gelenler. Bir koku almışlardı. Karıncalar gibi ambarlara daldılar. Chicago markalı corned beef arıyorlar. Çok ararsınız. Gülüyor bizim kaptan, durmadan gülüyor. Yoktu aradıkları marka. Mutfakta birkaç kutu vardı ama onun da kapakları açılmıştı. Kakao vardı. Hollanda kakaosu, garantili, yağı alınmış. Van Houstens marka. Sandık dolusu. Kakaoların hepsi de teneke kutularda, kokusu kaçmasın diye. Subaylardan biri gelişi güzel bir sandığı gösterdi. Açın dedi. Sandık ortaya çıktı, açıldı. Gülüyor bizim kaptan. Sinirlendi subay. Belli etmek de istemiyor ama gene de ediyor. Kaptanın gülüşü fena sinirine dokunuyor adamın. Büyük büyük kutular, hepsinin üstünde etiketleri var. Kaptan sandığa yaklaştı, bir kutu alıp verdi subaya. Gülmesini kesmemişti. Yalnız daha bir tuhaf gülüyordu şimdi. Subay kaptana şöyle bir baktı, aldı kutuyu ama açmadı, bıraktı, başka bir kutu aldı. Kakao. Katılacak kaptan gülmekten. Subay bütün kakaoyu boşalttı. Aklına kutu eti gelmiştir, hani o kemikli kutu eti. Ama bu kutuda kakaodan başka bir şey yok, ne yaparsın? Hadis Van Houtens'in kakaosu. Sinirden ölecek subay. Kaptanın verdiği o kutuyu aldı, bu sefer onu açtı ve... Gene kakao. Yapılacak bir şey yok, teşekkür etti. Boşaltmadı artık o kutuyu. Kaptanın elinden kutuyu alırken kaptanın neler çektiğini bir Allah bilir, bir de kaptan. Ama gene de kesmemişti gülmesini. Subay özür diledi, sandığı açtığını gösterir bir kağıt imzaladı, atladı kayığına, gitti kruvazörüne. Yorikya'dan ayrılırken kayığı bizim kaptan ahçıya seslendi. Çocuklara bu akşam kakao ile üzümlü ekmek ver. Sonra sandığın yanına gitti, bakındı, buldu aradığını. Temiz tarafından büyük bir kutu çıkarıp verdi ahçıya. Sonra çiviletti gene sandığı, indirtti ambara. Olup bitenleri görmüştüm. Gece doğruca sandığın yanına gidersin, araklarsın beş kutu. Oh tamam, daha olmazsa limanların birinde okuturdum be. Ya da tütünle değiş tokuş yapardım. Nöbet değiştirirken Stanislav'a anlattım. Kakao hiç gelmedi mi aklına Lavski? Birkaç çili neder, ne dersin? Bok eder dedi, onlar kakao çekirdeği. Bu çekirdeklere uyan değirmeni de birlikte vermezsen şilin değil, hava alırsın. Demek Stanislav bakmıştı kakaolara. Hemen açtım kutulardan birini. Sahi be, kakao çekirdeği bunlar, çok sert. Hem de çelik ağızlı çekirdekler. Bütün kutular öyle, bay canına. Hemen kapadım, doğru aldığım yere götürüp koydum. Beş kutunun içinde de kakao yoktu. Kaptanın el çabukluğuna gel de hayran olma. Subayın önüne serdiği sandığın içinde birkaç kutu halis kakao vardı tabii. Yürekli olmak güzel şey. Eline aldığı kutuyla göstermişti bunu. Kaptanımız yalnız yürekli değil, hokkabazdı da. Trablus'a gidiyorduk. Bir hava patladı, uy uy uy, düşman başına. Kazan dairesinde bir oraya bir buraya atılıyorduk. Kömürlerin dansı da ayrı bir şeydi. Biraz soluk alabildiğim bir sırada gözüm su ölçüsüne ilişti. Patlayıverirse ne yapardım? Ben de kurt gibi canımı dişime takıp kapatabilir miydim ağzını? Yapmam diyordum kendi kendime ama bilmiyordum yapıp yapmayacağımı. Önceden söylenemez ki. İnsan olayla karşı karşıya gelince nice davranacağını görür. Ateşçim gözümün önünde yansın da ben elim kolum bağlı mı dururum? Kurtar beni pip pip, kurtar, yanıyorum diyecek, ben de duracağım ha? İkimiz de ölürüz, ne çare? Pip pip, arkana bakmadan öne fırla, kaç gel çabuk. Ateşçimin sesi makinelerin gürültüsünü bastırdı. Dediği gibi yaptım. Etrafıma ne oluyor diye bakınmadan atladım öne. Ayağım bir şeye takıldı, yıkıldığım yere. Yıkılmamla korkunç bir gümbürtü oldu arkamda. Yüzü kömürden kapkara ama gene de sarardığını gördüm ateşçimin. Ölüler de sararabilirmiş demek. Düşerken süngüye çarpmıştım. Dizlerim, ayak bileklerim yarılmıştı. Güçlükle kalktım ayağa, arkama baktım. Benim biraz önce durduğum yere kömür asansörü olanca hızıyla inmişti. Kül boşaltma kovalarını bu baca gibi 100 kilodan ağır asansör evine oturtup çekeriz. Kazan dairesinin ortasında 9 ayak yerden yukarıda asılı durur. Zincirlerle bağlıdır. Aşılmış olacak vidalar. Bu berbat havayı bekliyormuş kopmak için. Soluğu nerede alacak? Tabii bizim tepemizde. Hiç şakası yoktur. Ustura gibi ikiye bölüverir adamı. Günün birinde kopup tepemize ineceği kimin aklına gelirdi? Kudüs şehrinin yıkıldığı günden beri asılı dururmuş Yorikya'da. Yüzyıllardır asılı durur da şimdi canına tak desin. Verilmiş sadakan varmış. Denizcilerin, işçilerin alın yazısı. Ölürsen kabağı sendedir. Vaktinde kaçmasını bileceksin. Ne iyi etmişim de hemen fırlamışım ateşçimin sesini duyar duymaz. Ne oluyor, ne var diye bakınmaya gelmez, yutarsın hapı. Yorikya çevik kalmamıza yardım ediyor, sevgimizi de besliyor. Ne dersin reis, iyi zıpladım, vaktinde kaçtım değil mi? Teşekkür edilmez böyle hallerde. Bugün bana, yarın sana, öbür gün Lavski'ye. Hepimizin başına gelebilir, savaşta sayılırız. Kurşunun kime geleceğini nereden bileceksin? Kolla kendini. Duymazsan bu sesi gider kafan. Gövden tek başına kalır yerde. Başsız gövde 10 para etmez. Ayağına bir kömür bağlayıp doğru denizi boylarsın. İki parmakla yalan yanlış bir selam verirler. Sonra başlar cenaze marşı. Yine kömür çekecek adamımız kalmadı. İstim sayacı uslu uslu duruyor yerinde. O yapacağını yapmış. Zavallı kurtun kanına o girdi. Kül asansörüne ateşçi oyun bozanlık etti. Ama kim alacak asansörün öcünü? Sıra kimde? Gözünü dört aç oğlum. Sıra sende anlaşılan. Bu sefer ucuz atlattın. Ama bir daha sefere ne olacağını kim bilir? Havada bir ağırlık, bir korku var. Yoksa misafirimiz bindi mi tekneye? Köşeye, bucağa burnunu sokuyor baksana. Sıra bende besbelli. Bir dahaki sefer daha akıllı davranır, ateşçinin görmesine engel olur. Ya da o çürük tahta iskelenin üstünden geçerken iskeleyi çökertir. Kim bilir? Trablus'ta çıksan mı tekneden? Ölü de olsa insan mezar havasına kolay kolay alışamıyor. Gene de dönüp dolaşıp gireceğim yer böyle bir mezar. Ama ne de olsa biraz temiz hava almış olurdum. Yapamadım. Trablus'ta tüyemedim. Hep polis vardı arkamızda. Suriye'de de olmadı bu iş. Gerçi özgür denizcilerdik. İstediğimiz gibi dolaşır, gezer, kafayı çekerdik. Kimsenin bir şey demeye dili varmazdı. Ama Yorikya hareket bayrağını asar asmaz değişir iş. En tenha sokaklarda bile olsak biri yanımıza yaklaşır. Monsieur Silvouple, geminiz sizi bekliyor. Herhalde yolu şaşırmış olacaksınız, götürelim sizi derdi. Mavi hareket bayrağı direğe çekilir çekilmez bitmiştir özgürlük. Yorikya'nın malısın gene, sürtemezsin yabancı topraklarda. Hakkı varmış Stanislav'ı, çıkamazsın demişti. Çıksan bile enselerler, başka bir ölüm gemisine atarlar. Belki o bundan da kötü bir teknedir, ne biliyorsun? Ölüler ölüleri bağrına basar hep. Hem seni getirene bahşiş bile verirler. Vatanın yok ki oraya göndersinler. Zorla mı? Girmem başka bir ölüm gemisine.
Evet, zorla pip pip. Kaptan bizde kayıtlı der, ona inanırlar, sana değil. Kaptanın yurdu vardır, o kaptandır. Uydurma da olsa yurdu, o da senin gibi dönemese bile yurduna gene saydırır kendini. Gene ona inanırlar.
Seni görmemiş de olsa bizde kayıtlı dedi mi? Demedi, bitti. Kaçaksın, nereden baksan. Dalga geçme Lavski, zorla olur mu hiç?
Bak pip pip, bu benim dördüncü ölüm teknem. Başımdan bir sürü şey geçti, inan bana.
Olabilir ama kimse kimseyi zorlayamaz. İnanamıyorum, beni de buraya kimse zorla almadı.
Öyledir, ilkinde öyle olur. Ama kağıtların temiz olsaydı, yani olsaydı kağıtların girer miydin Yorike'ye? Kağıtları olana yaklaşmazlar zaten, onlar bilir adamını. Daha olmazsa soluğu konsolosluğa alırsın. Bu herifler zorla beni götürmek istiyor dersin. Kaptan çıkamaz bu iş için konsolosun önüne, bilir başına geleceği. Ama senin durumunda biri gidebilir mi konsolosa? Gidemez. İnanmazsan pip pip bir dene istersen. Çık karaya, görürsün.
Lars gidelim, senin o Hollanda'dan aldığın denizci karnen var ya.
Sen öyle sanırsın alık, Hamburg'da pasaport aldığımda onu 10 dolara okutmuştum be. Olsaydı durur muydun burada? Alman pasaportunu aldıktan sonra onun değeri kalmamıştı. Ama gene de küçük işler için işime yarardı, keşke satmasaydım. Güvenmiştim o fiyakalı pasaporta, ne yaparsın? Güzelliğine aldanmıştım.
Konsolos olmaz deyince sen de hemen su koyvermişsin be. Başkalarına da sorsaydın.
Sormaz olur muyum oğlum? Sormaz olur muyum? Bir İsveç teknesi bulmuştum ama onun kaptanı pasaportumu görür görmez olmaz dedi. Ölünceye değin kurtulamayız sizden. İş yok mu pasaportta?
Almanlara gitseydin onlar alırlardı seni.
Bırak onları, bir kere az para verirler. O zamanlar öyleydi, şimdi nasıl bilmiyorum. Ama ben razıydım. Gel gelelim herifler beni görür görmez pis Polak git başımızdan. Yukarı Silezya'da kömürlerimizi yersin değil mi? Defol başımızdan dediler. Alsalardı bile bütün yol boyunca bu sözleri dinlemek kolay değil. Pis Polak, domuz Polak, Berlin'i de verelim ister misin? Dayanamazsın pip pip, denize atlarsın daha iyi. Yorikke'ye gelirsin daha iyi. Hiç değilse burada kimse milliyetiyle övünmüyor.
Gün dediğin geçiyor. Bir de ne bakayım 4 ay olmuş Yorikke'ye geleli. 2 gün bile dayanacağımı ummamıştım. 20. ayrımın sonu. Sayfa 214.